Sen kul olarak yapman gereken görevi yapacaksın. Ama bileceksin ki sen ne kadar önlem alırsan al, Allah'ın dediği olur. Mümin bilir ki mümin tedbir alır ama takdir Allah'ındır. Son söz Allah'a aittir. Sen istediğin kadar tedbir al. Sonuçta Allah'ın dediği o gerçekleşir. Yef'alu me yeşe olan odur. Senin alacağın tedbirler Allah'ın kaderini etkilemeyecek. Meseleyi anlamış olan, inanmış olanlar da olacaktır. Onlara hiçbir taraftan şüpheler gelemeyecek. Onlar inanmış kimselerdir. Onlar bu yolda ölmeyi göze almış yiğitlerdir. Onlar bir takım mağlubiyetler tatsalar bile, bir takım sarsıntılar geçirseler bile, onlar Allah'ın bu davayı sonuna kadar götüreceğini bilen ve dönmeyecek olan yiğitlerdir.
Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, müminler Uhud savaşında büyük bir yara almışlar ve Allah Resulü onları arkalarından çağırmış olmasına rağmen sağa sola savrulmuşlardı. Efendimizin etrafında birkaç kişi kalmıştı. Bazı rivayetlerde 12 kişi olduğu söylenir. Bunların 11 tanesi Ensar'dan, diğeri de Talha idi. Bunlar Allah Resulü'nü yakın korumalığını yapmışlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakikatte şehit olmadığı halde savaş esnasında şeytanın yahut da kafirlerden birisinin haykırması üzerine böyle bir şaya ortalığa yayılmış. Ve bu korumaları Allah Resulü'nü korumaya devam etmişler. Ve birer birer de şehit düşmüşlerdi. Allah Azze ve Celle Müslümanların hatalarını onlara göstermek istiyor. Onlar bu şekilde bir daha aynı hatayı yapmasınlar. Bir daha ganimet peşine düşmesinler isteniyordu. İçlerinden bazıları münafıklardan idi. Münafıkların ekserisi geri dönmüşlerdi ama içlerinde birkaç tane de olsa münafık kalmıştı. Onlar her ne kadar geri dönen 300 münafıkla birlikte geri dönmemiş olsalar da, onlar derecesinde münafık olmasalar da, onların da kalplerinde bir takım şüpheler var olmaya devam etmiş, kalpleri bir türlü tam mutmain olamamıştı. Şahsiyetinde zayıflık olan kimseler daima böyle olurlar. Hiçbir zaman mutmain olamazlar. Hiçbir zaman tam şekilde iman edemezler. Hiçbir zaman tam bağlanamazlar. Her zaman yarımdır onların inançları da, onların bağlılıkları da. En ufak bir hadiseyle karşılaştıkları zaman sarsıntıya uğrarlar. Bütün inançlarından şüphe etmeye başlarlar. Yahut da yollarından, gidişatlarından şüphe etmeye başlarlar. Halbuki bu yolda giden insanlardan nicelerinin başına nice hadiseler gelmiştir. Her zaman yolun yanlışlığından kaynaklanmaz bu. Allah Azze ve Celle kendi uğrunda mücadele edenleri diğer insanlara örnek yapmak ister. Diğer insanlar onları görsünler ve onlar da aynı hadiseler başlarına geldiği zaman kaçmasınlar diye Allah onları örnek yapar. Yine kendi hatalarını buna sebep yaparsa da hakikatte emir Allah'ındır, yetki Allah'tadır ve Allah istediği gibi hükmetmektedir. Allah Azze ve Celle o gün Müslümanlara orada yardım etti. Savaşın başında müminlere olan vaadi gerçekleşti ve müminler kazandılar. Düşman perişan edilmişti. 3000 kişilik Mekke müşrik ordusu, 700 kişilik sahabe ordusu karşısında darmadağın olmuş, bir sürü ölü ve yaralı bırakmış kaçıyorlardı ki, müminlerden peygamberin emrine itaat etmemiş, yerlerini değiştirmiş olan okçuların yüzünden zafer mağlubiyete dönüşmüştü. Düşman oradan tekrar saldırıya geçmiş ve Müslümanlar 70 şehit vermişlerdi o gün orada. Her ne kadar Müslümanların sayısı az olduğu için belki de bu mağlubiyet hoş da karşılanabilirdi. Bedir'de müminler 313 kişiyken 1000 kişilik Mekke ordusunu yenmişler. 70 ölü vermişler müşrikler, 70 de esir vermişlerdi. Şimdi ise Uhud'da müminler 70 şehit veriyorlardı ama hiç olmazsa 70 esir vermiyorlardı. Ölüyorlar ama teslim olmuyorlardı. Hem düşman zaten bütün savaşlarda silah olarak ve sayı olarak üstündü. Bu yönlerden meseleye bakıldığı zaman aslında hoşla karşılanabilirdi bu mağlubiyet. Ama savaşın başında galibiyet olduktan sonra mağlubiyet hiç de hoş değildi. Ve bu özellikle dünya sevgisi yüzünden oluyorsa bu çok kötüydü. Allah Azze ve Celle dünya için değil Allah için savaşacaksınız demişti onlara. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولُ buyurulmuştu. Enfal suresinin başında sana ganimetlerden soruyorlar, de ki ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Siz ganimet için savaşmadınız. Siz Allah'ın rızası ve cennet için savaştınız. Onun için ganimetleri paylaşmak için bu tartışmalar da neyin nesi oluyor? Kim ne kadar alacak diye savaşanlar mı, düşmanı kovalayanlar mı, ganimetleri toplayanlar mı, peygamberi koruyanlar mı? Hangisi daha fazla alacak ganimetten diye tartışmaya giriyorsunuz. Halbuki de ki onlara ey Resulüm, ganimetlerin tamamı Allah içindir, Allah'ındır ve Resulünündür. Sizin esasında zerre kadar hakkınız yok. Çünkü size Allah savaşınızın, cihadınızın sonunda kendi rızasını verecek ve cennetini verecek. Siz bunun için savaşmamış mıydınız? O halde Allah size onu vereceğine göre bu da fazladan olmaktadır. Ve geçmişteki peygamberlere ganimet haram kılınmıştı. Size de haram kılınabilirdi ama Allah Azze ve Celle yine de size 5/4'ünü daha sonra helal kılacak. Helal kıldı fakat onların teslim olmasından sonra helal kıldı. Onlar Allah'a teslim oldular. Ganimetler Allah'ın ve Resulünündür buyurulduktan sonra tamam dediler, hatalarını anladılar. Ganimetin kime ait olacağı konusunda yaptıkları tartışmanın yanlış olduğunu anladılar, teslim oldular. İşte o teslimiyet gerçekleştikten sonra Allah onlara 5/4'ünü verdi. Madem ki teslim oldunuz, madem ki kabul ettiniz, Allah'tan bir rahmet olarak, hakkınız olarak değil, Allah'tan bir rahmet olarak 5/4'ü size yine verilecektir denildi. Bedir'de savaştan sonra ganimet tartışması yapmakla bir hata etmiştiniz. Ve Allah Azze ve Celle sizi terbiye etmiş, size doğruyu göstermişti o zaman. Fakat şimdi bu hatayı tekrar yapmanız da ne oluyor? O zaman Allah Azze ve Celle sizin o tartışmanızı bağışlamıştı. Hem o zaman bilmiyordunuz daha, hüküm gelmemişti. Hem de savaştan sonra bu tartışmayı yapmış, savaş esnasında yapmamıştınız. Fakat şimdi Uhud'da hem artık hükmü öğrenmiş oldunuz, hem de meselenin ganimet meselesi olmadığını anlamıştınız. Fakat yine de savaş esnasında hem de ganimet peşine düşmek gibi bir hata yaptıysanız, işte bunun cezasını çekmek suretiyle bir daha aynı hata yapmamanız için, sizin kalplerinizin temizlenmesi için Allah Azze ve Celle sizin kalbinizden dünya sevgisini söksün, atsın diye size böyle bir mağlubiyet tattırıldı ey iman edenler. İbn Abbas'tan gelen rivayete göre Allah Azze ve Celle Bedir'de bile Uhud'daki yardımı kadar yardım etmemiştir aslında Müslümanlara. Bedir'de evet 1000 melek Müslümanların safında savaşıyordu. Rivayetlere göre Bedir dışında melekler müminlerin yanında kılıçla savaşmadılar. Yalnız Bedir'de kılıçlarla savaştılar. Hatta rivayetlere göre bir mümin kafirin peşine düşmüş, tam kılıcını kaldırmış vuracağı sırada o kafirin birdenbire yere düşüp öldüğünü görüyorlardı. Değişik hadiseler cereyan ediyordu bu şekilde. Allah'ın melekleri o vurmadan evvel vuruyorlardı. Biz mi öldürdük yoksa melekler mi öldürdü diye merak ediyorlar. Ellerine bakıyorlar, mafsallarına bakıyorlardı. Çünkü Allah Azze ve Celle meleklerine öyle talimat vermişti. Vurun onların parmaklarının uçlarına, vurun onların mafsal yerlerine. O yüzden melekler de oralara vuruyor. Ve müminler kendileri mi öldürdü yoksa melekler mi öldürdü diye anlamak için o kısımlara bakıyor, parmak uçlarına bakıyor, mafsallarına bakıyorlardı. Allah Azze ve Celle Bedir'de yardım etmişti. Melekler bizatihi savaşa girmek suretiyle yardım etmişlerdi. Uhud'da böyle bir yardım söz konusu değil ama yine de İbn Abbas der ki Allah aslında Uhud'daki kadar yardım etmemiştir. Çünkü Uhud'da müminler tamamen perişan olabilirlerdi. Kökleri kuruyabilirdi Allah muhafaza. Çünkü darmadağın olmuşlar ve Allah Resulü'nü de bırakmışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ diyordu. Tekrar ediyordu bu sözü, bana doğru gelin ey Allah'ın kulları, ben buradayım. Kaçmayın, dağılmayın, ben buradayım diyordu Resulullah. Onlar sağa sola savruluyorlardı. Bir kısmı Medine'ye doğru gidiyordu. Daha zayıf olanlar Medine'ye doğru gidiyorlar. Bir kısmı Hazreti Ömer gibi dağ tarafına doğru gidiyor. Bir kısmı da Efendimizin yanında kalıyor. Efendimizin şehit olmadığını bilenler onun yanından ayrılmıyor. Ama Hazreti Ömer gibi onun şehit olduğunu zannedenler ise, öyle haberden etkilenmiş olanlar ise dağ tarafına doğru çekilmek zorunda hissediyorlardı kendilerini. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün orada şehit edilebilirdi. O gün orada bütün müminler kılıçtan geçirilebilirdi. O gün orada perişan vaziyetteydiler. Düşman yeniden dönüp büyük bir hamle daha yapsaydı hepsinin kökünü kurutabilirlerdi. Allah müsaade etmedi ve onların kalplerine korku düşürdü. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ifade eder. Allah onların kalplerine korku düşürür. Şirk içinde olanların kalplerine Allah korku düşürür. Eğer müminlerde de böyle bir korku varsa Allah muhafaza bu onların gizli şirk içerisinde olduklarından da kaynaklanabilir. Şahsiyetlerinin gelişmemiş olmasından da kaynaklanabilir. Bu onların imanlarının zayıflığından da kaynaklanabilir. Ama sonuç itibariyle müminler, hakiki müminler Allah'tan başkasından korkmamaktadırlar. Demek ki şirk insanları cesaretsizleştirmektedir. Kur'an bunu açık bir şekilde söylemektedir bize. Onların kalplerine şirkten dolayı, günahlarından ötürü korku saldık. Demek ki tevhid insanlara cesaret veriyor. Demek ki şirk insanları cesaretsizleştiriyor. Demek ne kadar günahkarsan o kadar cesaretsiz oluyorsun. Demek ki Allah'tan korkmayıp da günahlara girmiş olanlar, Allah'tan korkmayıp da şirke düşmüş olanlara ceza olarak korkaklık veriliyor.
Allah'tan korkmamış günaha girmiş öyle mi? Allah'tan korkmamış Allah'a ortak koşmuş öyle mi? O takdirde Allah Azze ve Celle onun kalbine ceza amelin cinsinden tam tersine, madem ki Allah'a karşı cesaretlisin öyle mi? O takdirde korkak olacaksın, insanlardan korkacaksın. Allah'tan korkmadın madem, insanlardan korkutulacaksın. Şirk insan cesaretsiz yaparken tevhid inancı insanı cesur yapmaktadır. Allah'tan korkan bir daha insanlardan korkmamaktadır. O gün bu şekilde Allah yardım etmişti. Kafirler tekrar dönüp saldırıya geçselerdi müminlerin işi bitebilirdi. Veya onlar tekrar Medine'ye saldırmış olsalardı müminlerin namuslarını kirletebilirlerdi. Medine'de kalmış olan 3-5 Müslümanı kılıçtan geçirebilirler. Kadınlarını, cariye çocuklarını esir yapabilirlerdi. Ama İbn Abbas'ın dediği gibi Allah o günde yardım etti onlara. Hem sadece yardımı bundan ibaret de değildi. ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسَ يَعْشَ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّ O gün işte tam sıkışık oldukları anda Allah Azze ve Celle size kendi katından bir uyuklama indirdi. Hakiki müminler uyuklamaya başladılar. Hakiki mümin olmayan kalbinde nifak olanlar, fitne tohumları ekilmiş olanlar, onlar bir türlü uyuyamıyorlardı. Herkesin gözlerinin fal taşı gibi açıldığı o savaşın o en tehlikeli anında müminlere Allah Azze ve Celle bir de böyle bir yardımda bulunuyordu. Abdullah İbni Zübeyir'in dediği gibi yanımdaki bir adamın şöyle söylediğini duyuyordum diyor. O uyku anında bile eğer bize de bir söz hakkı tanınmış olsaydı bugün biz burada bu şekilde katledilmeyecektik diyorlardı. Kalbinde zayıflık olanlar, nifak tohumları bir defa girmiş fitneciler, işte onlar öyle söylüyorlardı. Galip gelmiş olsalardı onlardan iyisi yoktu. Galip gelmiş olsalardı peygamberden üstünü yoktu. Fakat bir defa mağlubiyet tadı versinler, hemen onların tavırları değişmeye başlar. Hemen etrafından dağılmaya başlarlar. Fareler gibi geminin su aldığını görseler, hemen evvela onlar kaçarlar, gemiyi terk ederler. Öyle söylerler, değişik laflar söylerler. Eğer bize de yetki verilmiş olsaydı, bizim de görüşümüz alınmış olsaydı bugün burada katlolunmazdık dediler. İbn-i Zübeyr onun sözünü işitiyordu. Allah Azze ve Celle biraz sonra söyleyeceği gibi öyle söyleyenlerden bahsedecek. Onlardan kimileri böyle söyleyecekler. Onlar hakikatte iman etmemiş kimselerdiler. Hakiki müminlere Allah Azze ve Celle bu şekilde uyku veriyordu gözlerine. Ve Ebu Talha'nın dediği gibi elimdeki kılıç düşüyordu, tekrar kaldırıyordum diyor. Elimdeki her ne varsa elimde düşüyordu. Mızrak olsa elimden düşüyordu, kılıç olsa düşüyordu. Elimde bir kamçı vardı, kamçı düşüyor, tekrar alıyordum, tekrar düşüyordu. Kendimi bir türlü toplayamıyordum. O savaş anında bile Allah onların gözlerine uyku vermekle onları rahatlatmak istiyordu. Benzeri bir yardım Bedir'de de gelmişti, Enfal suresinde anlatır. Allah Azze ve Celle o gün orada da müminlere böyle bir uyku vermişti. Bedir'de bir tane münafık yoktu, hepsi samimi ihlaslı Müslümanlardı. Ama Uhud'da böyle münafıklar da vardı işin içerisinde. Allah Azze ve Celle münafıklarla münafık olmayan samimi olanları bu şekilde ayırıyordu. Samimi olmayanların gözüne uyku girmiyordu. Onlar hep korku içerisindeydiler. Eyvah, tekrar dönerler, bir daha hücuma geçerlerse ne yapacaklardı? Eğer onlar Medine'ye saldırırlarsa bunlar ne yapacaklardı? Onlar daima bunu düşünüyor ve gözlerine uyku girmiyor, rahat edemiyorlardı. Ama Allah Resulü'ne hakikaten inanmış olanlar, Allah Azze ve Celle bu davayı yükseltecektir diye inanmış olanlar, Allah Azze ve Celle vaat etmiştir, peygamber galip gelecektir, peygamber burada şehit edilmeyecek ve bu dava mağlup olmayacaktır diye iman etmiş olanlar, işte onlar orada ortaya çıkıyor, onları uyuklama tutuyordu. Ve onların samimi müminler olduğu anlaşılmış oluyordu bu şekilde. O gün her kim ki uyuklama tuttuysa samimiydi. Allah Azze ve Celle bir de bu şekilde yardım ediyordu Müslümanlara. Size kederden kedere uğratıldıktan sonra, o gün orada nuas verilmiş, uyuklama hali verilmişti size, hatırlıyor musunuz ey iman edenler? İçinizden bir kısmını o uyuklama hali bürüyordu. Yahşe taifeten minkum. İçinizden samimi olanlar sadece bu şekilde uyukluyorlardı. Kısa bir şey, kısa bir süre. Birkaç saniyeydi sadece bu uyuklama. Fakat o birkaç saniye onları çok rahatlatıyor. Bir taraftan moral buluyorlar. Bir taraftan vücutları dinleniyor. Nasıl ki bazen saatlerce yatarsınız, 8 saat, 9 saat yatarsınız. Ama bir türlü istirahat etmiş olmazsınız. Dinlenemez, uykunuzu alamazsınız ya. Ama bazen de mesela 1 saat yatarsınız. Ne kadar da dinç kalkarsınız. İşte uykudan uykuya fark var. Demek ki Allah Azze ve Celle 8 saatte vermediği rahatlığı bazen olur ki yarım saatte, 1 saatte verir. İsterse savaşta 3-5 saniye içerisinde de verir. Nasıl ki Allah Azze ve Celle sadıka rüyalardan belki bir ömrü bir sadıka rüyanın içerisine sıkıştırır. 7-8 saniyedir ekseriyetle rüyalar. 7-8 saniyenin içerisinden yılları sıkıştırır Allah. Nasıl ki bu şekilde olması mümkündür. Allah Azze ve Celle için her şey mümkün. 60 seneyi 60 saniyeye sığdırır Allah isterse. Aynı şekilde 8 saatte elde edebileceğiniz istirahati ve morali Allah isterse 8 saniyede de size verir. Bedir'de de vermişti. Allah Azze ve Celle Uhud'da da veriyordu bu şekilde. Ama tamamına vermiyordu. Ve taifetun kat ehemmethum enfusuhum yazunnune billahi gayrel hakki zannel cahiliye. Ama içinizden bir kısmı da Allah hakkında iftirada bulunuyor. Allah hakkında zannı cahiliye gibi, cahiliye döneminin insanları gibi cahilce zanlarda bulunuyor. Hani Allah vaatte bulunmuştu diyor. Hani bu adam peygamberdi diyor. Hani Allah buna verecekti diyor zaferi. Hani burada bu kadar perişan edile, nasıl perişan olduk o halde diyor. Allah hakkında böyle zannı cahiliyelerde bulunuyorlardı bazıları. İşte hakikatte onların bu şekilde zannetmeleri onların çürüklüğünün de ispatı oluyordu. يَقُولُونَ هَلَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ diyorlardı ki onlar, emirden bize bir şey var mı? Yetkiden bize bir şey var mı? Bizim görüşümüze de başvuruldu mu? Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların görüşüne de başvurmuştu. Hem de onların reisleri Abdullah İbni Übey İbni Selül de orada bulunmuştu. Uhud'da, Uhud savaşından evvel Efendimiz hepsini toplamış ve istişare yapmıştı. Fakat onlar sanki bunu bilmiyorlarmış gibi böyle söylüyorlardı. Bize de bir yetki verildi, bizim de görüşümüz alındı mı demek istiyorlardı. هَلَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ Halbuki onların görüşü alınmıştı, bunu çok iyi biliyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatta onların görüşünde olmuştu. Abdullah İbni Übey İbni Selül münafıkların reisi. Medine'de kalalım, savunma savaşı yapalım demişti. Efendimizin de görüşü oydu. Hatta bu konuda bir rüya görmüştü, Peygamberimiz de rüyasını anlatmıştı. Fakat istişare sonucunda büyük bir ekseriyetin çıkıp da meydan savaşı yapalım demesinden ötürü Allah Resulü o görüşü kabul etmişti. Kabul etmek zorunda olmadığı halde ekseriyetin görüşüne uymak daha güzeldir diye düşünmüş. Onların görüşünün de doğru olduğunu bilmiş. Fakat kendi görüşünün daha doğru olduğunu biliyordu Allah Resulü. Daha doğruyu terk etmişti ekseriyetin görüşüne uyabilmek için. Bunu biliyordu münafıklar. Allah Resulü de esasında onların görüşünde olduğunu söylemişti. Savunma savaşı yapalım. Çünkü düşman 3000 kişilik kuvvetle geliyor diyordu. Sanki bütün bunları bilmiyorlarmış gibi böyle söylüyorlardı. Demek ki münafıklar kendileriyle istişare yapılmasını da kafi görmemişlerdir. Onların görüşü alınmış olsa bile demek ki onlar bunu kafi görmediler. Demek ki ne kadar münafıklara iyi muamele yaparsanız yapın. Demek ki çürük adamlara ne kadar güzel muamele yaparsanız yapın. Gene de sonuçta bir mağlubiyet söz konusu olursa gene onlar çürüklüklerini mutlaka gösterecekler. Mutlaka yine aleyhinizde konuşacaklardır. İşte o zaman onların çürük adam olduğu ortaya çıkmış olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhinde bile konuşuyorlardı. Bırakın seni beni, Allah'ın Resulünün aleyhinde bile konuşuyorlardı. Hasan Basri'ye bir gün demişlerdi ki, bazı kimseler senin sohbetine geliyorlar ey Hasan. Senin sohbetine gelip senin bazı sözlerini alıyorlar. Ve orada burada saptırarak anlatıyor, senin aleyhinde kampanya başlatıyorlar. Böyle söyledikleri zaman Hasan Basri Hazretleri demişti ki, önemli değil, ben Allah için konuşuyorum. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, kendileri bilir. Hem zaten insanların şu dilinden Allah bile kurtulmadı ki, insanların çenesinden Allah bile kurtulmadı ki, Allah hakkında bile ileri geri konuşuyorlar. Yahudilerin yedullahi mağlule demesi gibi. Allah bu kadar her gün üç yer, bütün kainatta sofralar kurduğu halde, herkesin rızkını bol bol indirdiği halde, bir yerine bin verdiği halde, bin yerine milyar verdiği halde, yine de öyle konuşuyorlardı Yahudiler. Allah'ın eli sıkıdır diyorlar. Yedullahi mağlule diyorlardı. Bel yedehu mebsutaten. Allah da onlara cevap veriyordu. Allah'ın iki eli de esasında geniştir alçaklar. Allah'ın iki eli de geniş. Görmüyor musunuz? Bütün kainatta her gün sofra kuruyor. Her gün insanlar yemek yiyor, hayvanlar yiyor. Bitkilere de veriyor nasiplerini, cinlerin de nasibini veriyor. Bütün kainatta bildiğimiz bilmediğimiz bütün mahlukatın rızkını veriyor. Buna rağmen Allah'ın el sıkıdır diyorlardı. Allah hakkında bile konuşanlar Allah'ın Resulü hakkında konuşmazlar mı? Allah'ın Resulü hakkında konuşanlar Allah'ın diğer hizmetçileri hakkında konuşmazlar mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha biraz evvel onlarla istişare yapmış olduğu halde böyle söylüyorlardı. Hellenâ minel emri min şey. Bize de bir şey var mı emirden? Yetkiden bir şey var mı? Bizim de söz hakkımız var mı diyorlardı. Sanki Allah Resulü onlarla istişare yapmamış gibi. Hem esas itibariyle istişare yapmak sünnettir Resulullah için. Allah'ın ve Resulünün insanlarla istişare yapma mecburiyeti yoktu. Allah ve Resulü en iyisini bilirdi. Fakat Resulullah ümmetine örnek olsun diye istişare yapıyordu. Kendisi için farz olmadığı halde, sünnet olduğu halde buna rağmen böyle konuşuyorlardı. Demek ki münafıkların istediği istişarede görüş beyan etmek de değil. Demek istişarenin de ötesinde yetki istiyorlar. Demek ki ihtilal fikri taşıyorlardı. Asker içerisinde ihtilal fikri taşıyorlardı. Zaten onun içindir ki belki asker bozulur diye öyle bir ümit içerisinde 300 münafık savaşın başında orduyu terk ediyor. Müslümanların moralini bozmaya çalışıyorlardı. Bir kişilik orduydu zaten Müslümanlar altı üstü. Onlardan 300'ü gidiyor, 700 kalıyordu geriye. Onların da içinden zayıflar hala mevcuttu. İhtilal fikriyle gelmişlerdi. Eğer bakacaklardı vaziyete, eğer düşman zayıf, düşmanı zayıf görürlerse savaşa girecekler ve bu şekilde ganimete ortak olacaklar. Ya ganimet sevdasıyla gelmişlerdi yahut da eğer düşman galip gelecek gibi olursa askerin içerisine ihtilal girişiminde bulunacaklar. Allah Resulü'nün başına çullanacaklardı belki de. Fakat düşmanın çok büyük bir kuvvetle geldiğini görünce defolup gitmişlerdi. Onların gitmesi hayırlı olmuştu esasında. Çürüklerin aranızdan ayrılmasına hiçbir zaman üzülmemelisiniz. Allah Resulü'nün hayatında bütün meselelerde örnek vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülmedi. Büyükler üzülmediler. Hatta belki çürüklerin ayrılması onlar için güç olmuştu. Çürükler daima suyun önündeki taş gibidirler. O taşı kaldırıp atıverdiğiniz zaman siz atamazsınız gerçi. Kıyamazsınız. Atamazsınız atılması gereken taşları. Ama Allah sizin yerinize atar. Allah sizin yerinize atar. O zaman suyun önü açılır ve su daha hızlı hareket etmeye başlar. Siz kıyamazsınız. Ağacın kurumuş dallarını budamaya kıyamazsınız. Ufacık bir yeşillik görürseniz o dalın üzerinde ufak bir canlılık alameti, kıyamazsınız. Halbuki görünen köy kılavuz istemez. Onun çürüdüğü kuruduğu bellidir. Artık o bir daha meyve vermeyecektir. Bellidir ama buna rağmen bir ümit dersiniz, kıyamazsınız. Sevdiğiniz ağacın, sevdiğiniz dalını kesemezsiniz. Ama Allah Azze ve Celle onu budayasınız diye tamamen kurutur. Hatta siz yine de kesemezseniz rüzgar gönderir, çat diye kırar atar onu. Ondan sonra Allah o ağaçtan daha güzel dallar yaratır. İşte onlar daha güzel meyveler verirler. Budama olmadan daha güzel meyveler verilir mi? O münafıklar böyle söylerler. Bizim de bir yetkimiz var mı derler. Allah'ın Resulü onların arasında olduğu halde böyle konuşurlar. Hellenâ minel emri min şey. De ki onlara ey Resulüm, kul innel emre kullahu lillah. De ki bütün yetki Allah'ın, bütün kader Allah'ın elinden, bütün iş Allah'ın elinde. Yef'alu mâ yeşâ. İstediği gibi yapar. La yus'al ammâ yef'al. İstediğini yapar ve yaptığından da sual edilmez. Allah Azze ve Celle'nindir bütün yetkin. Hiçbirinizin yetkisi yok. Demek ki kafirler ve münafıklar Allah'ın onlara vermediği yetkiyi istiyorlar. Demek ki Allah'ın ve Resul'ün önüne geçmek istiyorlar. O yüzden Kur'an defalarca müminleri bu hususta ikaz eder. Ya eyyühellezine amenu, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve Resulih vettakullah. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resul'ün önüne geçmeyin. Allah ve Resulünden evvel konuşmayın. Allah şöyle bir ayet indirse keşke demeyin. Allah'ın Resulü konuşmadan evvel konuşmayın. Bir meseleden Kur'an veya hadiste bir bilgi var mı diye araştırma yapmadan konuşmayın. Bence diye konuşmaya başlamayın. Kur'an ne diyor bir bakın. Resulullah ne buyurmuş bir bakın. Onda bir şey bulamazsanız o zaman bırakın ilim adamları görüşlerini beyan etsinler. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmesinler. İş hususunda da, yetki hususunda da, savaşta da, barışta da bütün yetki Allah'ındır. Bütün emir Allah'ın elindedir. Sizin hiçbir yetkiniz yok. يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَيُبْدُونَ لَكْ. Ey Resulüm, sana açıklayamadıkları şeyleri onlar kalplerinde gizliyorlar aslında. Nefislerinde gizliyorlar ey Resulüm. Hakikatte onların kalplerinde maraz var. Demek ki böyle konuşanların kalbinde maraz vardır. Benim görüşüm alındı mı diye konuşanlar, kendi görüşü alınmamışsa sanki hiç kimsenin görüşü alınmamış gibi konuşanlar. Nasıl ki mesela şu anda kafir bizi bölebilmek için çeşitli iftiralar atıyor ya hani. Mesela nasıl ki bir partiyi bölebilmek için diyorlar ya hani, lider sultası var partide. Lider sultasına karşı bir hareket başlatılıyor ya hani. Halbuki o hareketi başlatan da daha sonra eski liderin yaptığından başka bir şey yapamayacaktır. Çünkü konuyu en iyi bilenin kendisi olduğunu görecek. Bazı kararları kendisinin vermesi gerektiği kanaati kendinde hasıl olacak. İşte o zaman sen de öyle oldun dedikleri zaman hayır diyecekse de hakikat değişmeyecek. Ve böyle bölecekler Müslümanları. Cemaat içerisinde sulta var diyecekler. Parti içerisinde lider diktatörlüğü var diyecekler. Irak'ı da o şekilde bölmediler mi? Afganistan'a o şekilde saldırmadılar mı? Daima saldırırken aynı mazereti öne sürecekler. Afganistan'da diktatörlük var diyecekler. Irak'ta diktatörlük var diyecekler. Kimsenin görüşü alınmıyor diyecekler. Suriye'de diktatörlük var diyecekler. Bir gün Türkiye'yi de vurmak istedikleri zaman Türkiye'ye de aynı şeyleri söyleyecekler, zerre kadar şüpheniz olmasın. Amerikan Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirebilmek için başvurduğu strateji gayet açık meydandadır. Bir memleketi bölebilmek, ırklara bölebilmek için o memlekette lider sultası olduğunu söyleyecek. O memleketi ondan sonra saldıracak. Ve o gruplardan, ırklardan bir kısmını kendi yanına çekmiş olacak bu şekilde. İşte münafıkların lafı bu. Hellenâ minel emri min şey. Sanki Allah Resulü onlara başvurmak zorundaymış gibi. Sanki onlardan bir kısmına başvursa onlar çok daha güzel görüşler söyleyeceklermiş gibi. Halbuki savaşın başında müminler zaten galiptiler. O görüş de doğruydu, yanlış değildi. Onlar hakikatten o savaşın sonunda mağlubiyet tatmalarının sebebi o görüşe uymuş olmaları değil, hakikatte görevlerini terk etmiş olmalarından kaynaklanıyordu. Yoksa o görüş de doğruydu ve savaşın başında galipti Müslümanlar. Buna rağmen işte böyle zamanlarda hemen böyle konuşanlar, bir mağlubiyet tattığı zaman hemen yolun yanlışlığını söyleyenler, işte onlara dikkat edin ve siz onlardan olmayın. Galip gelinirse güzel, her şey güzel. Ne kadar da güzel savaştık derler. Mağlup olunduğu zaman zaten ben bu işin böyle olacağını biliyordum diyenler. Benim görüşüm alınsaydı ben böyle söylemeyecektim diyenler. Benim görüşüm zaten böyle değildi, ben görüşümü söylemiştim diyenler. Diyenler. Bunlar işte bu şekilde çürüklüklerini ortaya koyarlar. Halbuki Allah'ın kaderi değişmezdi. يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ. Hakikatte bunlar kalplerinde, nefislerinde başka bir şeyler saklıyorlar. Hakikatte bunların nefislerinde Hazreti Peygamber'in peygamber olduğu konusunda şüpheler var. Bunların kalplerine vesveseler tesir edebiliyordu. Hakikatte mesela bundan ibaretti. Kur'an onların kalplerinde olan şey, sakladıkları şey bize açıklamıyor. Onlar bir şeyler saklıyorlar diyor sadece. Settar olan Allah belki onların içerisinden bir kısmı sonradan tevbe istiğfar eder, hakiki mümin olurlar da ondan dolayı Allah onları rezil rüsva etmek istemiyor. Onların nefislerinde sakladığını açığa vurmuyordu. Demek ki müminlerin ahlakı bu olmalıydı. Bazı kimselerin kalplerinde bir takım şeyler saklıydı, evet. Bazı kimseler korkaktı. Bazı kimselerin kalbinde vesveseler vardı. Acaba bir yere varabilecek mi bu hareket gibi? Ne olacak ki bunun sonunda gibi? Zaten 3-5 sene sonra dağılırlar gibi. Bir takım şüpheler, vesveseler içinde olanlar olacaktır. Fakat meseleyi anlamış olan, inanmış olanlar da olacaktır. Onlara hiçbir taraftan şüpheler gelemeyecek. Onlar inanmış kimselerdir. Onlar bu yolda ölmeyi göze almış yiğitlerdir. Onlar bir takım mağlubiyetler tatsalar bile, bir takım sarsıntılar geçirseler bile, onlar Allah'ın bu davayı sonuna kadar götüreceğini bilen ve dönmeyecek olan yiğitlerdir. Böyle zamanlarda her kim konuşuyorsa dikkat edin. Böyle zamanlarda kimin ne olduğu ortaya çıkar. Allah Azze ve Celle müminlerin içinden kimin ne olduğunu ortaya çıkması için de bazen mağlubiyet tattırır. Ama mağlubiyeti tattırırken de adaletini gösterir, gene bizim hatalarımızı ona sebep yapar. İsteseydi, hata etseydik bile mağlubiyet tattırmazdı. Fakat hem gelişelim diye, hem bir de aynı hataları işlemeyelim diye, hem de içimizdeki çürükleri ortaya çıkartmak için Allah Azze ve Celle bazen mağlubiyet tattırır. Hakikatte mağlubiyetler ve fitneler bir bakıma müminler için bir rahmettir. Çünkü onlar kimin ne olduğunu anlamış olurlar. يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا. Derler ki o münafıklar, o zayıflar, eğer bize de sorulmuş olsaydı, eğer iş hakkında bizim de görüşümüz alınmış olsaydı, o zaman burada bugün öldürülmeyecektik. Böyle söylerler onlar. Halbuki onlar kaderlerini değiştirebilecek değildirler. Demek ki onların görüşünün alınması kafi gelmemiş. Demek ki illa onlar kendi görüşlerine uyulmasını isterler. Demek istişare esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların görüşün esasında keşke de almasa mıymış acaba? İnsana bu lafı söyletiyorlar. Münafıkların görüşü hiç sorulmamalıydı belki de. Onların gönlü hoş olsun diye istişareye çağrıldılar. Fakat hiçbir şey değişmedi. Münafık yine münafıklığını yaptı. Hiçbir şekilde tatmin olmadılar. Onların dediğini yapmadığınız müddetçe tatmin de olmayacaklar. İşte ondan ötürü hakikatte onlar çağrılmamalıydı. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlere bu dersi de vermiş oluyordu. Çürük adamları çağırmayın. Kendi sırlarınızı onlara vermeyin. Sizden olmayanlara güvenmeyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, rahmet peygamberi, belki adam olurlar ümidi içerisinde, ara sıra onları bazı şeylere çağırıyordu. Onların da bulunmasını istiyor, uygun buluyordu. Ama hiçbir zaman adam olmuyorlardı buna rağmen. Sanki Resulullah onların dediğini yapmak zorundaydı. Halbuki istişare esnasında herkes görüşünü söylerdi. Orada yetkili kim ise sonuçta kararı verirdi. Sonuçta kararı verecek olan işin başındaki kimsedir. Ve Allah Resulü buna rağmen çoğunluğun istediğini yapmıştı. Yetki kendinde olduğu halde istese çoğunluğun dediğini yapmaya da bilirdi. Yetki kendindeydi. Kur'an daima peygambere itaati emrediyordu. Hiçbir zaman Allah Azze ve Celle çoğunluğa itaat edin dememiştir. Daima peygambere itaat emrediliyor. Ulul emre itaat emrediliyordu. Fakat buna rağmen münafıklar görüşleri alınmış olduğu halde, çoğunluğun görüşüne uyulmuş olduğu halde, yine de onlar münafıklık yapacaklar. Ne yaparsanız yapın, hiçbir şekilde onları tatmin edemeyeceksiniz. Dolayısıyla onlara devlet meselelerini öğretmek de doğru değil demek ki. Ne gibi meseleler konuşuldu istişarede? Ne gibi kararlar alındı? Kim ne dedi? Onların bilmemesi lazım demek ki. Devletin işleyiş tarzını da onlara öğretmek de doğru değil demek ki. Harp karargahının nasıl çalıştığının öğretilmesi de doğru değil demek ki. Onlara tecrübe kazandırılması, onların devlet idaresiyle ilgili bilgilerinin arttırılması da doğru değil demek ki. Onlar çağrılmamalılar demek ki. Çağrılsalar da yine de fitneyi bırakmıyorlar çünkü. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ Eğer evlerinizde oturmuş olsaydınız, onlara böyle söyle ey Resulüm, savaşa gelmeseydiniz, evinizde oturmuş olsaydınız bile, لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ Hepiniz öldürülmesi yazılmış olanlar, o gün orada öleceği yazılmış olanlar, onlar kendi meccalarına, öldürülecekleri yere, yatacakları yere, düşecekleri yere götürüleceklerdi Allah tarafından. Gene oraya gidecekler, gene orada düşüp öleceklerdi. Aynı saniyeden. İsterse savaşa katılmasınlar, İsterse evlerinde otursunlar, kadınlarının yanında otursunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, onlar yine sonuçta varacakları yere varacaklardı. Sanki iki tane kader varmış gibi konuşuyorlardı. Sanki bir kader, tatbik edilen kader, gerçekleşen kader, bir de hakiki kader. Sanki iki tane kader varmış gibi. Eğer şöyle yapmasaylardı şöyle olmazdı diyorlardı. Eğer biz savaşa katılmasaydık şöyle olmazdık diyorlardı. Sanki iki tane kader varmış gibi. Halbuki Allah katında kader tek idi. Hadislerde gerçi başka bir takım malumatlar verilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ile kaderin havada çarpıştığını söyler. Dua ile kader havada çarpışır ve dua kaderi yener buyuruyor. Bir insanın başına bir bela, bir musibet gelecekse, eğer sıla-i rahim yapan, akraba ziyareti yapan birisi ise, fakir fukaraya yemek yediren bir adamsa veya dua etmiş olan birisi ise, Allah'ım belalardan, musibetlerden muhafaza et demişse, Bismillahillezî lâ yedurru ma ismihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâ ve huvessemî'ul alîm demişse, o Allah'ın adıyla, o Allah ki göklerde ve yerde hiçbir zaman hiç kimse ona tesir edemez, Allah'ın ismiyle olacak olursa hiç kimse ona zarar veremez, bu şekilde demiş, Allah'ın koruması altına girmiş olanlar, ama bir fakiri doyurmuş, ama sıla-i rahim yapmış, ama dua etmiş, bütün bunlardan ötürü onun kaderinin kaderinde, meleklerin bildiği kaderde bir değişiklik gerçekleşebileceğini söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bunları yapmışsa, buna benzer hayırlı işler işlediyse, o takdirde evet ilmullah'taki, indallah'taki kader değişmez. Lehü mahfuz'daki kader değişmez. Fakat belki normal şartlarda şöyle olması gerekiyordu ama Allah Azze ve Celle onun hayırlı hizmetleri veya hayırlı amelleri hürmetine öyle olması gerekse bile müdahale etmiş ve onun o son şeklini kendi katındaki kitaba yazmıştır. O kitaptaki bilgi son bilgidir ve o kitaptaki bilgi asla değişecek değildir. Fakat belki normal şartlarda şöyle olması gerekiyor. Belki o adamın ayağı kayacaktı, merdivenden düşecekti. Çünkü o adam yanlış yürüyecekti. Merdivenden yanlış yürüdüğü için belki ayağı kayacaktı. Normalde öyle olması gerekiyordu. Ama Allah onun hayırlı ameller hürmetine müdahale etmiştir. Ve onun ayağının kaymasına engel olmuştur. Düşmesini engellemiştir. Bu Allah katındaki kaderin değişmesi değil. Bu normalde olması gereken olayın değişmesi. Allah'ın müdahalesidir bu sadece. Yoksa lehü mahfuzdaki kader asla değişecek değil. Onlar öyle inanıyorlardı ki sanki kader iki tanedir. Birisi kendi kafalarına göre davranmış olsalar, savaşa katılmasalardı orada öldürülmeyeceklerdi. Diğeri ise işte o karara uyup da savaşa katılınca gerçekleşen kader. Halbuki tek kader vardı Allah katında. Sonuçta Allah'ın dediği olacaktı. Onlar böyle söyledilerse de وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا ف۪ي وَلْيُمَحِّسَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ Allah sizin sadırlarınızdakini temizlesin diye, kalplerinizi temizlesin, sizin göğüslerinizdekini imtihan etsin, sizi bu şekilde temizlesin, sizi pişirsin diye Allah böyle takdir etti. Siz o savaşa katılmasaydınız da ölecektiniz. Madem ölecektiniz, o halde savaşta ölseniz daha iyi değil mi? Hiçbir zaman cesaretsizlerin cesaretsizliği onların ömrünü uzatmadı. Hiçbir zaman cesurların cesareti onların ömrünü kısaltmadı. Allah Azze ve Celle bunu söylemek istiyordu. Siz evinizde oturmuş olsaydınız bile o vakit geldiğinde oraya sizi götürürdük. Orada yine ölürdünüz. Kaderin ince noktalarındandı bunlar. Sanki Allah sebeplere bağlı kalmak zorundaymış gibi düşünüyorlardı. Bu kafirce bir düşünmeydi. Mümin böyle düşünmezdi. Mümin bilir ki Allah sebeplere bağlı kalmak zorunda değil. Mümin bilir ki ben merdivenden inerken güzel yürüsem de Allah isterse ayağımı kaydırıverir. Ben kötü yürüsem de Allah isterse düşmemi engelleyiverir. Mümin bilir ki mümin tedbir alır ama takdir Allah'ındır. Son söz Allah'a aittir. Sen istediğin kadar tedbir al. Sonuçta Allah'ın dediği o gerçekleşir. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ olan odur. Senin alacağın tedbirler Allah'ın kaderini etkilemeyecek. Sen kul olduğun için yalnızca tedbir almakla mükellefsin. Kul görevini yapar, takdiri Allah'a bırakır. Tevekkülü sonra yapar. Evet tedbir alınmıştı. Efendimiz tedbir almış sonra Allah'a takdiri bırakmıştı. Fakat müminlerden bazıları görevini yapmadığı için bu olmuştu. Allah Resulüne bir adam gelmişti bir gün. Dedi ki ya Resulallah ben devemi dışarıda bıraktım, camiye girdim. Devemi bağlasam da mı Allah'a tevekkül etsem? Yoksa bağlamasam da mı Allah'a tevekkül etsem, Allah'a güvensem? Allah benim devemi korur desem, bağlamasam mı yoksa? Allah Resulü buyurdu ki deveni bağla, ondan sonra Allah'a tevekkül et. Allah senin devenin bekçisi değil. Sen kul olarak yapman gereken görevi yapacaksın. Ama bileceksin ki sen ne kadar önlem alırsan al, Allah'ın dediği olur. Öyle değil mi? Hayatınızda değişik olaylarla karşılaşmadınız mı? Bütün önlemleri aldığınız halde yine de bazen hiç olmayacak olaylar olmadı mı? Bir talebe bazen bütün kitabı yutar. Bütün kitabı çok güzel çalışır. Öyle çalıştığını zanneder. Gece gündüz çalışır. Neredeyse kitabı yutmuştur artık. Fakat öyle bir soru gelir ki yine de takılıverir ve zayıf alır. bazen de hiçbir tedbir alamamış, çeşitli sebeplerden ötürü çalışamamış. Fakat Allah Azze ve Celle rahmetiyle muamele etmiş. Bir bakmış ki imtihanda hep bildiği yerlerden soru gelmiş. Zaten bildiği 3-5 kelimedir. Ve oradan soruların geldiğini görmüş. Ve o soruları güzelce yapıvermiş ve geçivermiş. Buna benzer olaylar ve bunun zıddı olaylar defalarca olmamış mıdır? Hayatınızdan bunları görmediniz mi? Siz ne yaparsanız yapın, Allah takdir etmeyecekse takdir etmiyor. Sen kelleni de versen takdir etmiyor. Vakti saati gelmeden çiçek açmıyor. Allah Azze ve Celle müminlerin kadere inanmasını istiyordu. Bu tedbir almamak manasında değildi. Bu tembellik yapmak manasında değildi. Çalışmamak manasında değildi. Ama mümin bilecekti ki ben ne yaparsam yapayım sonunda son söz Allah'ındır. Ben ne kadar tedbir alırsam alayım Allah Azze ve Celle son sözü o söyleyecektir. Allah müminlerden bunu istiyor. Onun içindir ki kader meselesi biraz muamma olarak bırakılmıştır. Kur'an'da kader kelimesi geçiyorsa da bildiğimiz kader manasında açıkça geçen bir ayet mevcut değil. Kader kelimesi takdir manasında, miktar manasında, ölçü manasında Kur'an'da geçiyor. Fakat imanın şartlarından olan kader açıkça Kur'an'da geçmiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu sahih hadislerde, Cibril hadisi gibi hadislerde bize bunu bildiriyor. Ve bir hadiste buyurmuştu ki kader denizine dalmayın, içinden çıkamazsınız. Kader bir denizdir demek istiyordu. Bazı yönlerini anlasanız da her tarafını anlayamazsınız kader meselesinin. Onun için kaderin anlayamayacağınız yönlerini Allah'a bırakın diyordu. Siz size düşen görevleri yapın. Siz size düşen görevleri yaparsanız o takdirde kaderinizde ne olduğu çok da önemli değil. Siz ne yaptıysanız işte kaderinizde olan da oydu. Mümin kader anlayışıyla hem rahatlar hem de çalışkan olur. Kader anlayışı mümini tembelliğe sevk etmez. Tevekkül anlayışı mümini tembelliğe sevk etmez. Ama mümin bütün tedbiri aldıktan sonra yine de istediği şey gerçekleşmediği zaman yine de mutludur. Çünkü mümin kadere inanmıştır. Çünkü bilir ki Allah'ın bunda başka hikmetleri vardır. Çünkü bilir ki her şeyde Allah'ın eli vardır. Çünkü bilir ki gökten yağmur Allah'ın izni olmadan düşmüyor. Bilir ki sararmış bir yaprak Allah'ın emri olmadan ağaçtan düşmüyor. Başına gelen olayların da Allah'ın emri olmadan gerçekleşmediğini bilir. Ve mümin bu şekilde mutlu olur. Kader anlayışı müminin mutsuz olmasını engeller. Kader anlayışı olmasaydı ne olacaktı? Daima elem çekip duracaktı. Eyvah diyecekti. Şöyle yapsaydık olmazdı diyecekti. Böyle yapsaydık keşke diyecekti. Hep keşke, keşke, keşke diyecek. Ölünceye kadar ızdırap çekecekti. Kader anlayışı müminin ızdırap çekmesini engelliyor. Allah müminlerin kalplerini ve müminlerin sadırlarını temizlemek, onları pişirmek, onları sağlamlaştırmak istedi. O yüzden o hatanın sonucunda mağlubiyeti tatmanıza müsaade etti. Vallahu alimun bizati sudur. Allah göğüslerde olanı çok iyi bilendir. Müminlerin göğüslerinde olanı da çok iyi bilmektedir. Onların Allah hakkındaki kanaatlerini de Allah çok iyi bilmektedir. Münafıkların Allah hakkındaki kanaatlerini çok iyi bilmektedir. Müminler Allah'a ve Resulüne güven içerisindedirler. Müminler Allah'ın ayetlerine inanmışlardır. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Üzülmeyin, gevşemeyin ey müminler. Eğer hakikaten müminseniz siz üstün geleceksiniz, üzülmeyin. Allah vaatte bulunmuştur. Allah'ın vaadi gerçekleşecektir. Mümin olanlar, işte mümin sadırlar, mümin gönüller, mümin kalplerdekini Allah bilmektedir. Onlar Allah'ın vaadine inanmışlar. Allah bir gün hakim kılacak bu dini. Geçmiş kitaplarda bile haber veriliyordu bu. Tevrat'ta bile haber veriliyordu. İncil'lerde haber veriliyordu. Ahir zaman peygamberi gönderilecek ve ona karşı gelen mağlup olacak. İbnül Heyyeban da haber etmişti. Hakiki bir Yahudiydi, yani hakiki bir Müslümandı. Efendimiz'den evvel yaşamıştı. Ve o Şam tarafında yaşıyordu ama kalkmış Medine'ye gelmişti. Bu adam çok takva sahibiydi, muttaki bir insandı. Allah'tan korkar, haram yemezdi. Bu adamın takvasını herkes biliyordu. Bu adam Allah'a şirk koşmuyordu. Ve yağmur yağmadığı zaman Medine'de onunla yağmur duasına çıkarlar. Onun hürmetine Allah'tan yardım isterler ve Allah yağmur indirirdi. İşte o adam Şam'dan kalkmış Medine'ye gelmiş. Bu muttaki adam. Ölüm döşeğine düştüğünde çağırmıştı milletin büyüklerini. Onlara demişti ki ben neden Şam'ın güzel suyunu, toprağını, havasını bıraktım da buraya geldim biliyor musunuz? Hayır dediler. Dedi ki bizim kutsal kaynaklarımızda ahir zaman peygamberinin geleceği yazılıdır. Ve benim tespitlerime göre bu bölgeden Arabistan yarımadasından çıkacağını tespit ettim. Ben o yüzden buraya geldim. Ama şu anda ölüyorum görüyorsunuz hala çıkmadı o peygamber. O peygamber bir gün çıkacak. O çıktığı zaman ona karşı gelmeyin. Ona iman edin. Bilesiniz ki onun peygamberliği başkalarınınkine benzemeyecek. O diğer peygamberler gibi şehit olmayacak. Diğer peygamberler gibi bazıları gibi mağlup olmayacak. Onun ümmeti büyüdükçe büyüyecek. Ona karşı gelen mağlup olacak. O mağlup olmayacak. Ona karşı gelmeyin diye vasiyette bulunmuştu. Ve dediği gibi de olmuştu. Beni Kureyza hıyanet ettiği zaman anlamışlardı. Allah Resulü'nün mağlup olmamasını gördüklerinde Hendek Savaşı'nda karşı tarafta 10 bin kişilik müşrik ordusu, bu tarafta birkaç yüz tane Müslüman sadece, buna rağmen mağlup olmadığını gördüklerinde hıyanet ettiler Beni Kureyza Yahudilerin. Ve sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerinin geri dönüp gitmesinden sonra Beni Kureyza'yı kuşatıyordu Allah'ın emriyle. Kuşatıyordu ve işte o zaman anlıyordu Yahudiler. Vallahi diyorlardı bu İbnül Heyyeban'ın dediği adam olsa gerek. O bize zaten haber vermişti. Bu adama kimse galip gelemiyor. Sonunda galip geliyor. Uhud'da da aslında hakikatte sonunda Müslümanlar ufak tefek bir mağlubiyet yaşadılarsa, 70 şehit verdilerse de sonunda müminler toparlandılar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla Medine'ye geri döndü ve sonra yeniden toparlandılar ve tekrar düşmanın peşine düştüler. 3000 kişilik Mekke ordusu kaçtı onlardan. Efendimiz haber etmişti Ebu Sufyan'a. Birisi vasıtasıyla haber ediyordu. Git dedi Ebu Sufyan'ı bulursan ona de ki Muhammed ordusuyla peşindedir. Her ne kadar siz kısmi bir galibiyet kazandık diyorsanız da git ona böyle söyle Muhammed ashabıyla geliyor de. Allah Resulü boynunu bükmüyordu kafirin karşısında. Eğer iman ettiyseniz siz üstünsünüz. Allah Azze ve Celle sizin kalplerinizdekini bilmektedir buyuruyor. İçinizden kader hakkıyla iman etmiş olanlarla etmemiş olanlar, Allah onları bilmektedir. Allah'ın vaadine inanmış olanlarla inanmamış olanlar, Allah onları da bilmektedir. Çürük olanlarla sağlam olanlar, Allah onları da bilmektedir. Galibiyet olduğu zaman güzel, mağlubiyet olduğu zaman kaçanlar, Allah onları da bilmektedir. Sizin kalplerinizde, sadırlarınızda ne varsa Allah onu bilmektedir. İnnellezine tevellev minkum yevmen tekal cem'an innemestezellahumus şeytan bi ba'di ma kesebu. O orduların karşılaştığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün, geri dönenler, kaçanlar var ya, İşte şeytan onların ayağını kaydırmak istedi bazı günahları sebebiyle. Savaştan kaçanlar var ya, işte Allah Azza ve Celle şeytanın onlara musallat olmasına müsaade etti. Fakat bu Allah'ın onları sevmemesinden değil, بَعْدِ مَا كَسَبُوا, bazı kazandıkları günahlar sebebiyle. Demek ki günah günahı doğurmaktadır. Demek ki Allah Azze ve Celle şeytanın bize musallat olmasına müsaade ediyorsa kendi günahlarımız sebebiyledir. Demek ki günahtan sonra günah gelecektir. Bir günah işlediğin zaman kork. Çünkü bir günah daha işlemeye aday durumdasın. Bir günah işlediğin zaman emniyetini al, tedbirini al. Çünkü biraz sonra bir günah daha işleyeceksin. Bir günah işlediğin zaman, şeytana mağlup olduğun zaman, şeytana mağlup olmaya alışacaksın. Nefsine uymaya alışacaksın. Bir kez nefsine uyan, bir kez daha uyabilir. Bir defa hıyanet eden, bir daha eder. Günaha girmek alışkanlıktır. Hıyanet etmek alışkanlıktır. Bir kez hıyanet eden bir daha eder. Günaha giren adam zayıftır. Aynı günaha bir daha girebilir. بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا. Demek Allah'ın merhametsizliğinden değil, şeytanı Allah bize musallat ediyorsa, demek kendi günahımızdandır. Abdurrahman bin Avf, Velid adında biriyle karşılaştığında, çok zengin ve çok cömert olan Abdurrahman, 700 deve bağışlayan cömert adam, Allah'ın aslanlarından. Velid ona demişti ki, Emirül Müminin Osman'a karşı, Hazreti Osman'a karşı, 3. halife Osman'a karşı soğuk davrandığını görüyorum, nedendir? Abdurrahman bin Avf dedi ki, git ona de ki, Osman'a de ki, ben Bedir'de bulundum. Ben orduların karşılaştığı günde kaçmadım. Ben Ömer'in sünnetini terk etmedim. Gitti o adam halifeye bunları söyledi. Abdurrahman böyle dedi dedi. Hazreti Osman'ın zoruna gitti tabii. Demek isteniyordu ki Hazreti Osman'a, sen Uhud'da savaştan kaçanlardandın. Ben kaçmadım, sen o gün kaçanlardandın denmek isteniyordu. Bedir'de bulunmamıştın denmek isteniyordu. Bundan ötürü biraz soğuğum sana denmek isteniyordu. Unutulmuyor demek ki böyle şeyler. Halbuki Hazreti Osman Efendimizin kızıyla evliydi, Rukiye ile evliydi. Ve Bedir savaşı esnasında Rukiye anamız çok hastaydı, ölmek üzereydi ve öldü zaten daha sonra. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem damadının kızının yanında kalmasını istemişti o yüzden. Kızcağızı ölmek üzereydi çünkü, o da bir babaydı sonuçta. Kızı ölmek üzereydi, ona bakacak adam lazımdı. Karnı bırak da gel diyemedi. Diyemezdi de zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdi ama babaydı aynı zamanda. Komutandı ama babaydı aynı zamanda. Ölmek üzere olan kızını bırakıp da gelmesini Osman'a emretmemişti. Osman bunu söyleyecekti. Dedi ki, ben o gün karımın yanında onun ölümünü bekliyordum. Ölmek üzereydi, o yüzden Resulullah müsaade etti bana. Beni bu yüzden kınayamazsınız. Osman da kızıyordu. Hem ağrına gidiyordu. Korkaklıkla itham edilmiş oluyordu. Uhud savaşına gelince dedi, evet o gün zaten herkes darmadağın olmuştu. Resulullah'ın ölüm haberi yayılmıştı. Birçokları değişik yerlere dağılmıştı. Doğru. Ben de o gün değişik yerlere gidenlerdendim. Ben de o gün evet Efendimiz'i göremediğim için onun yanında yer alamadım. Ama Allah Azze ve Celle beni affetti. Şimdi burada Allah'ın söyleyeceği gibi وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Allah buna rağmen onları affetti. Allah Kur'an'da beni affettiğini söylediği halde, benim gibiler affettiğini söylediği halde, siz beni affetmiyor musunuz dedi. Allah o gün orada dağılmış olan samimi Müslümanları affetmiş olduğu halde, siz beni hala affetmiyor musunuz? Bir adam hac esnasında İbni Ömer'e de bu soruyu sormuştu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'e. Dedi ki, söyler misin? Hazreti Osman Bedir'de bulundu mu? Hayır dedi İbni Ömer. Uhud'da savaştan kaçanlardan biri değil miydi dedi. Evet dedi İbni Ömer. Beyat-ı Rıdvan'da da bulunmamıştı öyle değil mi dedi. Evet dedi İbni Ömer. Ama dedi gel sana anlatayım nasıl oldu o hadise. Osman hakkında yanlış düşünmeyesin. Bir kere herkesin Ömer olması mümkün değil kardeşim. Herkesin Ebu Zer olması mümkün değil. Herkesin Mus'ab olması mümkün değil. Herkesin Allah'ın aslanı Halid olması, Ali olması mümkün değil. Herkesin Seyyid-i Şühede Hamza olması mümkün değil. Herkesi aynı görmek istiyorsun sen ama herkeste aynı yüreklilik olmadı, olmayacak. Gel sana anlatayım dedi. Bedir'le ilgili demin anlattığımı anlattı. Uhud'la ilgili de Allah'ın onu affettiğini söyledi, onu anlattı. Beyat-ı Rıdvan'a gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye umre yapmaya gidiyordu. Ashabıyla birlikte savaşa gitmiyorlar, umreye gideceklerdi. O yüzden ağır silahlar da almamışlardı yanlarına. Çoğunun silahı bile mevcut değildi, kılıcı bile mevcut değildi. Fakat Mekkeliler müsaade etmediler. Kendi dedikleri olmuş olsun diye dediler ki ya Muhammed bu sene geri dön, seneye gel, o zaman izin veririz dediler. Ve işte o zaman bir anlaşma yapılmıştı o gün oradan. Hudeybiye anlaşması denilen anlaşma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün Mekkelilerle görüşmek üzere Ömer'i gönderecekti aslında. Fakat Ömer'i öldürürler diye sonra onu göndermedi. O gün Mekkelilerin güzel karşılayacağına inandığı Osman vardı. Hazreti Osman hem güzel konuşan, mülayim bir insandı. Hem zengin bir insandı, soylu soplu bir aileden geliyordu. O yüzden Hazreti Osman'ı göndermişti Resulullah. Ve o gün Hazreti Osman'ın öldürüldüğüne dair haber gelmişti Müslümanlara. Elçi olan Osman öldürüldü diye bir haber gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendiyle beraber olan Müslümanlardan beyat alıyordu o gün oradan. Ağacın altında beyat alıyordu. Ölümüne beyat edeceklerdi o gün orada. Madem Hazreti Osman öldürülmüştü, artık kimse geri dönmeyecek, ölümüne kadar savaşacaklardı. Elçiye zaval olmamalıydı. Madem ki Osman şehit edildi, o gün artık orada ölümden başka çare kalmamıştı. Ve herkes teker teker geliyor. Resulullah'a beyat ediyorlar. Elini tutuyorlar. Elini sıkıyorlar. Ve dönmeyeceğiz ya Resulallah diye söz veriyorlardı. Herkes geldi beyat etti. Birkaç tane münafık dışında herkes beyat etti. O gün bazı münafıklar develerin arkasına saklanıyorlardı görünmemek için. Allah Resulüne bütün müminler, samimi olanlar beyat ettiler o gün orada. Osman Mekke'deydi. Elçi olarak gönderilmişti. O günden ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki elini tutmuştu birbirine. Sol eliyle sağ elini tutmuş ve ben dedi Osman yerine beyat ediyorum. Sol elim Osman'ın eli olsun. Osman'ın yerine ben onun beyatını bu şekilde alıyorum. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ın hakikatte beyat edenlerden olduğunu söylemişti. İbni Ömer o adama işte bu gerçekleri anlattı. Sen dedi Beyat-ı Rıdvan'da Osman'ın bulunmadığını söylüyorsun ama Resulullah bizzat Osman'ın yerine kendi mübarek elleriyle Osman adına beyat etti kendi kendine. Sen nasıl böyle konuşabilirsin dedi. O gün orada dönenlerden bir kısmı Hazreti Osman gibi affedilmiş olanlar, bir kısmı ise Allah Azze ve Celle'nin affetmediği münafıklar. وَلَقَدْ اَفَى اللّٰهُ عَنْهُمْ Allah onları affetti. اِنَّ اللّٰهِ غَفُورٌ حَل۪يمٌ Allah Azze ve Celle gafurdur ve halimdir. Hem mağfiret eder hem de kullarına karşı yumuşaktır. Kıymetli kardeşlerim, kıssa devam ediyor. Allah Azze ve Celle, ey iman edenler kafirler gibi olmayın diyecek. Onların kader anlayışı gibi anlayışa sahip olmayın buyuracak. Fakat ben o meseleyi daha sonraya bırakmak istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi senin kaderine hakkıyla inanmış olanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi cesaretin ömrü kısaltmadığına inanan kullarından olmayı nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda ölünceye kadar mücadele edenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için Irak'ta, Afganistan'da, Çeçen ya da Filistin'de savaşan, çarpışan, mücadele veren kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi kafirlerin kalplerine korku düşür. Ya Rabbi müminleri Uhud'da, Bedir'de, değişik yerlerde de desteklediğin gibi bugün de Irak'ta, Çeçenistan'da destekle. Afganistan'da, Filistin'de destekle. Allah'ım yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.